Ayrım 49, sayfa 207. Bütün gözler artık Ankara'ya dönüyordu. İstanbul'un işgali ve son meclisin kapanışı Osmanlı İstanbul'unun da Osmanlı saltanatının da sonuydu. Düşmandan insaf ve atfet bekleyenlerin gözleri artık açılıyordu. Söz artık milletin ve Ankara'nındı. 6. Mustafa Kemal'in en bunalımlı günleri. Ocak 1920 günlerinden başlayarak Mustafa Kemal'in Ankara'daki yalnızlığına daha önce değinmiştik. Onun Ankara'da Büyük Millet Meclisi'nin henüz açılmasından önceki bu yalnızlık günlerine ne kadar eğilinse azdır. Çünkü o günler onun hayatının en mihnetli günleridir. Bunun için şimdi biz Mustafa Kemal'in mahiyetiyle yanındakilerle beraber yerleştiği Ankara Ziraat Mektebi'ne dönmeliyiz. Ankara Keçiören yolunda Kalaba Köyü yakınında çıplak bir tepe üzerindeki iki katlı binaya. Bu binaya girilince alt katta ve sırayla iki taraflı odalar vardır. 1920 başlarında o odalardan biri, o zaman hususi kalem müdürü durumunda olan Hayati Bey'in kalem odasıydı. Odanın bir köşesinde yatağı bulunuyordu. Diğer bir oda şifre odasıydı. Kapısına askeri karargahlarda olduğu gibi üzerine iki kırmızı ay şekli çizilmiş beyaz bir kağıt yapıştırılmıştı. Bu işaret, bu odada yapılan çalışmalar gizlidir, bu odaya işi olmayan giremez manasına geliyordu. Diğer bir oda telgraf merkeziydi. Yazı ve şifre işlerinde Hayati Bey'e birkaç genç yardım ediyordu. Mektebin üst katına çıkılınca sağ koridorun sol başına gelen ve Ankara tarafına bakan büyücek oda paşanındı. Burası onun hem çalışma hem kabul odasıydı. Bir tarafına bir saç soba yerleştirilmişti. Sobaya her odun atılışında soba birden alevlenir, odayı ısıtırdı. Fakat alevin hızı geçince oda hemen soğumaya başlardı. Paşanın odasına bakan eri gece gündüz sık sık tekrar ettiği başlıca emir vardı. Çocuk şu sobanın ateşine bak. Çocuk bize bir kahve getir. Odasında bir kanepe ve bir iki koltukla 3-4 basit sandalye ve bir masa bütün eşyayı oluşturuyordu. Yukarı kattaki sağ koridora açılan iki taraflı odalardan biri Recep Peker Bey'indi. Bu odada Recep Bey'in, parantez içinde mebus, parti genel sekreteri, vekil, başvekil, hem yatağı hem çalışma masası bulunuyordu. Daha sonraları bu odaya Hüsrev Gere'de, parantez içinde mebus büyükelçi Bey'de yatağını sıkıştırdı. Recep Bey'in o devrede temsil heyeti karargahının en çalışkan adamı olduğu anlaşılmaktadır. O zaman bu karargahı görmüş olan Yunus Nadi şöyle yazar. Hayret olunacak bir çalışma kabiliyetiyle mücehhez olan bu çok değerli genç, orada paşanın belli başlı bir yardımcısıydı. Doktor Refik, parantez içinde saydam, mebus vekil, başvekil de bu karargahtadır. Yumuşak huylu, sessiz fakat cevherli bir kişiydi. İstanbul'dan beri Mustafa Kemal'le beraberdi. O da bu binaya yerleşti. Özellikle Mustafa Kemal'in sıhhatiyle meşguldü. Onun hareket ve sekenatından yemeğine kadar her şeyine en ince bir dikkatle bakıyordu. Çünkü paşanın sıhhati pek iyi değildi. Böbrek rahatsızlıkları hele bu şartlar içinde onu zaman zaman yokluyordu. Bu saydığımız kadroya eski yaverleri Cevat Abbas ve Muzaffer'i ve kalem görevlilerini eklersek heyeti temsiliye karargahının kadrosu tamam olur. Yemekler bir tabur karargahı tablodotun rejimine tabiydi. Öğle için hazırlanan yemek akşam yemeğini de teşkil ederdi. İşte en çok uygulanan günlük yemek listesi kuru fasulye, bulgur pilavı, üzüm hoşafı. Dipnot, bu yemekler Mustafa Kemal'in hayatının sonuna kadar en sevdiği yemekler olarak kalmıştır. Cumhuriyet'in 10. yıl şenlikleri hazırlığı sırasında bir gece Recep Bey'den Keçiören'deki evinde bu ziraat mektebi günlerini günlük ayrıntıları ile dinlemiştim. Ziraat mektebi şehirden oldukça uzaktı. Akşamla beraber vadiye ürkütücü bir sessizlik ve karanlık çökerdi. Şehirle karargahın teması hemen hemen kesilirdi. Zaten akşam karanlığıyla şehirde de hayat sönerdi. Ankara'nın kale duvarları arasına sıkışan yahut kale eteklerine serilen harap mahallelerinin toprak damları altında insanlar kendi içlerine çekilirlerdi. Ziraat Mektebi binasından şehre bakıldığı zaman kayalık Altındağ tepeleri Ankara'yı ve Ankara Kalesi'ni perdeler. Geceleri görünüş, ayın yahut yıldızların alaca ışıltıları altında bir set gibi yükselen bu karanlık dağ yığınından ibaretti. Bu yığının ardına Ankara bir sır gibi gizlenirdi. Doğuda Hüseyin Gazi Dağı, akşam basmaya başlayınca birbirlerine yaklaşıyormuş, birbirleriyle birleşiyormuş gibi görünen ve efsanelere konu olan iki tepesiyle gene sırlı bir görünüş alırdı. Bu dağın etekleri Kayaş ve Çubuk çaylarına doğru gittikçe alçalır. Mehtaplı gecelerde bu dağlar, vadiler gerçekten ihtişamlı ama vahşi, düşündürücü bir yayla dekoru teşkil ederlerdi. Dipnot, bugün bu görünüş tamamen değişmiştir. Şimdi Keçiören Ankara yolundan doğuya doğru bir gecekondular deryası uzanır. Bu deryanın dalgaları Hıdırlık Altındağ tepeleriyle beraber Çubuk, Hatipçayı, Kayaş vadileri, ta Hüseyin Gazi eteklerine kadar Gülveren sırtlarını tamamen kaplar. Kalenin etekleri keza bu gecekondular deniziyle örtülüdür. En az 80 bin gecekondunun yarattığı bir deniz. Nitekim bugün Ankara'da nüfusun %64'ü gecekondularda yaşar. Mektebin önündeki Kalaba Vadisi'ne serilen bahçeler bağlar ise o zaman bu ışıklı gecelerde ıssız hatta tekinsizdi. Böylece ziraat mektebinde yaşayanlar akşamla beraber şehirden kopmuş olurlardı. Ordusu olmayan fakat ordusunu bekleyen bir karargahın hayatı. Bu karargah hiçbir makama bağlı değildi. Hiçbir yerden emir almazdı. Kudretini ve yetkilerini güttüğü davadan, daha doğrusu kendinden alırdı. Bu kendi dediğimiz varlığın başı gerçi Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Temsil Heyeti reisiydi. Ama hem bu cemiyetin hem bu reisliğin kudretini bu reis daha çok kendi kişiliğinde geliştiriyordu. Onun o günlerde yani Ankara'ya ayak bastığı 27 Aralık 1919 günüyle Ankara'da Büyük Millet Meclisi hükümetinin kurulduğu bir Anadolu devletinin doğduğu 23 Nisan günü arasında geçen günlerinin önce değindiğimiz gibi hayatının en mihnetli fakat o nispette kişilik ve karakter yoğurucu, geleceği hazırlayıcı ama bunalımlı günleri olduğunu belirtmekte hata yoktur. Ankara dışında bir tepenin üzerinde iki katlı bu soğuk ve çıplak mektep binasına kapanmış olan, gece gündüz didinen, bocalayan bu tek adam, o günlerde denebilir ki kaderiyle tek başına boğuşuyordu. Ne ordusu ne askeri vardır. Dünyanın yedi düveli karşısında cephe almıştır. Padişah onu asi ilan etmiştir. Kellesini getirene ödül vardır. Anzavurlar, gavur imamlar, saraya cariye satarak şereflenen Gürcü, Abaza, Çerkez beyleri ayaklanmışlardır. Yerli yabancı casuslar seferberdirler. Her taşın altında bir yılan kaynar. Yunan ordusu batıdan ilerler. Fransızı, İngiliz'i, Ermeni çetecileri güneyden yürürler. Karşı çeteler düşmanla el eledir. Karadeniz bölgesinde Pontus Rumları asidirler. Etraftaki şehirlerde, köylerde zaman zaman garip belirtiler veren esrarlı bir hazırlanış vardır. Hilafet ordusunun beyannamelerini isyan bölgelerine İngiliz konsolosları, Ermeni doktorları, Rum komitacıları dağıtırlar. 31 Mart irticanın kaçkını İmam Kör Ali gene sahnededir. Mekteplileri keseceğiz diye ayaklanmıştır. Ankara Ziraat Mektebi'ne doğru dört taraftan azgın bir kin ve garaz dalgaları yürür. Telgraf telleri her taraftan kötü haberler getirirler. İstanbul'a gelince. İstanbul'da 80 bin kişilik bir işgal kuvveti ve dünyanın en güçlü donanmaları vardır. Bu yabancı silahlar altında bir padişah, onlardan değil Mustafa Kemal'den kurtulma peşindedir. Bir hükümet vardır ki hem hain hem acizdir. Bu hükümetin nazırını yabancı kuvvet kumandanları ayaküstü kabul ederler. Sadrazama ulu orta haber gönderip nazır değiştirirler. Ya meclis? Fakat İstanbul'un da meclisin de hikayesini daha evvel anlattık. Bu anlatılanlar ve olaylar dikkatle incelenirse görülüyor ki hatta meclise gönderdiği arkadaşları bile gene ondan kurtulmak çarelerinin peşindeydiler. Artık meclis var, vatansever bir hükümet var, artık temsil heyetine lüzum var mı? Kısaca öyle bir hava içinde yaşar ki bu havayı teneffüs edebilmek dahi ya çilelerin en çetini ya bir kahramanın işidir. Yaşadığı her gün, geçirdiği her gece binbir ihtimali gibidir. Her gün güneş ufka inerken onun bu batışını son defa görmek fakat doğuşunu bir daha görememek ihtimali ziraat mektebine kapananları daima derin derin düşündürmüştür.